Herkese merhabalar. Midas'ın sunduğu akşam bültenine hoş geldiniz. Ben Furkan. Bugün 17 Nisan Çarşamba. Umarım gününüz güzel ve keyifli geçiyordur sevgili Midaslar. Dilerseniz klasik hatırlatmamızı yapalım ve hemen podcast'imize başlayalım. Bu podcast'te konuştuklarımızın hiçbiri bir yatırım tavsiyesi değildir. Haberlerimiz arasında analistlerin yorumları da yer alıyor olabilir ve bu yorumlar bizlerin değil, bahsi geçen analistlerin görüşlerini yansıtmaktadır. İlk haberimize başlayalım isterseniz. İlk haberimiz Apple tarafından geliyor. Apple üretimini genişletmeye kararı aldı. Apple'ın CEO'su Tim Cook, teknoloji devinin yerli firmalarla ortaklık kurarak yerel içeriği artırmasını uman Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile görüştükten sonra yaptığı açıklamada ülkede bir üretim tesisi kurmayı düşündüklerini söyledi. Apple'ın Endonezya'da üretim tesisi bulunmuyor bu arada. Ancak 2018'den bu yana yeni akademi de dahil olmak üzere toplam maliyeti 99 milyon dolar olan uygulama geliştirici akademileri kuruluyor. Görüşmeye katılan Endonezya Sanayi Bakanı da gazetecilere yaptığı açıklamada Apple'ın Endonezya'da üretim tesisi kurmaya karar vermesi halinde ihracat için üretim yapabilecek kapasiteye sahip olacağını da söyledi. Sanayi Bakanı Apple'ın geliştirici akademilerine yatırım yaparak ürünlerini satmak için Endonezya'nın %35'lik yerel içerik şartını yerine getirdiğini ancak hükümetin bir üretim tesisiyle bu sayının daha da yükseltebileceğini umduğunu söyledi. Çinli elektrikli araç şirketi BYD kitlesel pazardaki geleneksel otomobil üreticileri başta olmak üzere Tesla ve Jeep ile de rekabet etmek adına ürün yelpazesini hızla genişletiyor. BYD dün Fangchangbao markası için 3 yeni otomobil tanıttı. Bunlardan bir tanesi off-road Leopard 8 SUV, bir diğeri şehir içi sürüşe yönelik bir Super 3 SUV ve son olarak da bir Super 9 spor otomobil tanıttı. Şirket fiyatları henüz açıklamadı ancak daha fazla detayın önümüzdeki hafta Pekin'deki otomobil fuarında açıklanacağını da söyledi. Yeni otomobillerin ne ölçüde tamamen elektrikli olacağı ise henüz belli değil. BYD özellikle arazi araçları ve spor otomobillerde tüketicilerin kişiselleştirilmiş ihtiyaçlarına odaklanarak geçen yaz Fangchangbao markasını piyasaya sürmüştü. Markanın ilk aracı olan Leopard 5 adlı hibrit motorlu offroad SUV Kasım ayında yaklaşık 40.845 dolar başlangıç fiyatıyla piyasaya sürülmüştü. Şirketin dün yaptığı açıklamaya göre o tarihten bu yana yaklaşık 20.000 adet Leopard 5 teslim edildi. BYD'nin otomobillerinin çoğu kitlesel pazar segmentinde yer alıyor ve Çin'de en çok satan yeni enerji araçları arasında da yer alıyor. Bu kategoride sadece bataryalı ve hibrit araçlar yer alıyor bu arada. Elektrikli araç şirketinin söz konusu araç lansmanları Çin'in yeni enerjili araç pazarındaki şiddetli rekabetin ortasında geldi. Bunu da burada hatırlatmakta fayda gördük. Mesela bu rekabete bir örnek vermek gerekirse Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi geçtiğimiz ay doğrudan Tesla'nın Model 3'ünü hedef alan ilk elektrikli otomobilini piyasaya sürmüştü hatırlarsanız. Bu lansman süreci BYD yatırımcıları tarafından yakından takip edilecek tabii ki de. Gelelim bir sonraki haberimize. Çip şirketi ASML'nin satışları %22 düşüş yaşadı. Yapay zekanın en büyük yararlanıcılarından çip üreticilerine ekipman sağlayan ASML Holding, birinci çeyrekte kar beklentilerini aşsa da şirketin satışlarındaki düşüş yatırımcıları hayal kırıklığına uğrattı. Bu dönemde Hollandalı çip şirketinin gelirleri yıllık bazda %21,6 düşüşle 5,62 milyar dolara geriledi ve analistlerin 5,7 milyar dolarlık beklentisini kaçırdı. Öte yandan şirketin net karı geçen yıla göre %37,4 düşüşle 1,3 milyar dolara düşse de Wall Street'in 1,1 milyar dolarlık konsensüsünü aşmayı başardı. ASML'nin yakından izlenen bir birimi olarak makinelerine yönelik net rezervasyonlar ilk çeyrekte 3,8 milyar dolara ulaşarak bir önceki yılın aynı dönemine göre %4 azalırken Aralık çeyreğine göre ise neredeyse 3'te 2 oranında düştü. Dinleyenler arasında belki de ASML yatırımcısı yoktur diye burada hemen bir ASML Holding'i tanıtmak isterim sizlere. Dünyanın önde gelen yarı iletken şirketlerinden biri olan ASML, küresel olarak en gelişmiş çipleri üretmek için gerekli olan ve aşırı ultraviyole litografi makineleri olarak bilinen araçları üretiyor. Belki de hatırlarsanız geçtiğimiz yıl akıllı telefonlar ve dizüstü bilgisayarlar gibi tüketici elektroniğine yönelik zayıf talep bu cihazlar için yarı iletken üreten çip üreticilerini vurmuştu. Bu da ASML'nin teçhizatı için biraz daha zayıf bir görünüme yol açtı. ASML daha önce 2024 yılı net satışlarının 2023 yılına benzer olmasını beklediğini söylemişti ve bu tahmini yineledi. ASML'nin CEO'su Peter Wenning yaptığı bir açıklamada şunları dile getirdi. 2024 yılının tamamı için görünümümüz değişmedi ve yılın ikinci yarısının sektörün gerilemeden toparlanmaya devam etmesine paralel olarak ilk yarıdan daha güçlü olması bekleniyor. 2024'ü döngünün dönüşüne hazır olmak için hem kapasite artırımı hem de teknoloji yatırımlarının devam edeceği bir geçiş yılı olarak görüyoruz demiş. ASML'nin ekipmanları Taiwan Semiconductor Manufacturing, Samsung ve Intel gibi dünyanın en büyük çip üreticileri tarafından satın alınıyor bu arada. Evet, lafı gelmişken ASML'i tanıttıysak bir sonraki haberimize geçelim. Eli Lilly'nin kilo kaybı ilacı uyku apnesini de tedavi edebilir. ABD'li ilaç devi Eli Lilly yapılan son aşama klinik deneylerde kilo kaybı ve obezite tedavisinde çığır açan nitelikteki Zepbound ilacının uyku apnesinden mustarip hastaların tedavisinde de kullanılabileceğini açıkladı. Söz konusu sonuçlar, yüksek fiyatlarına ve yetersiz sigorta kapsamına rağmen geçen yıl talepte hızlı bir artış gösteren kilo kaybı ve diyabet tedavilerinin potansiyel sağlık yararlarının uzun listesine de ekleniyor. Her iki klinik deneyden elde edilen ön verilere göre Zepbound, bir yıl sonra obezite hastalarında obstrüktif uyku apnesinin şiddetini azaltmada plasebodan daha etkili oldu. İlaç devi sonuçları yaklaşan bir medikal konferansta sunmayı ve yıl ortasında ABD Gıda ve İlaç İdaresi'ne ve diğer ülkelerdeki düzenleyicilere sunmayı planladığını söyledi. Bu arada deney sonuçları daralmış veya tıkanmış hava yolları nedeniyle uyku sırasında kesintin nefes alma anlamına gelen uyku apnesinden mustarip ABD'deki tahmini 80 milyon hasta için iyi bir haber anlamına da gelebilir. Eli Lilly'e göre bu kişilerin yaklaşık 20 milyonu hastalığın orta veya şiddetli formlarına sahip ancak uyku apnesinin vakalarının %85'ine tanı konulamıyormuş henüz. Diyelim ve akşam bültenimizin son haberine geçelim, yani altına yönelik güncel görünüm. Altın fiyatları geçen hafta rekor seviyeleri yükseldikten sonra Orta Doğu'daki jeopolitik risklerden kaynaklanan güvenli liman talebinin yükselen dolar ve hazine tahvili getirilerinin baskısını kısmen dengelemesiyle artıda seyretti. Spot altın Türkiye saatiyle 13.15'te 2391 dolardan işlem görürken ABD vadeli altın kontratları ise yatay seyrederek 2407 dolardan işlem gördü. Bu gelişmeler üzerine IG piyasa stratejisti Yip Jun Rong şöyle bir açıklamada bulunmuş. Altın fiyatları yüksek hazine tahvili getirileri ve güçlenen dolar karşısında direnç gösterirken piyasa katılımcılarının İsrail'in İran'ın saldırılarına vereceği yanıtı beklemeye devam etmesiyle artan jeopolitik riskler ışığında güvenli liman akışlarına bir miktar destek buluyor demiş. Yun Rock aynı zamanda jeopolitik gerilimlerdeki herhangi bir tırmanışın fiyatların tüm zamanların en yüksek seviyelerini yeniden test etmesinin önünü açabileceğini de sözlerine eklemiş. Diyelim ve akşam bültenimizi de burada noktalandıralım. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Ben hızlıca haberleri aktarmaya çalıştım sizlere. Sürçülisan ettiysem affola. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi günler.